Ayrım 32.
Müslüman ne demek? Koca, ihtiyar, okumuş adama benzersin. Bir adamın önce bağlı olduğu bir bayrağı, bir avulu, bir obası olur. Din, gönülleri birleştiren ayrı bir bağdır, imandır. Ben sana uruğunu, boyunu, 9 atanı soruyorum. Sen bana dinden söz söylüyorsun. Uruğunu, soyunu, sopunu bilmiyor musun? Ben de sizdenim. Ne pis konuşuyorsun? Türküm de be adam, ne korkuyorsun? Türküm diye bağır. Bunlar gibi bölümleriyle Kızıltuğ, 1920'lerin olduğu gibi 1940'larında Türkçülük klasiklerinden biriydi. Buna daha sonra Nihal Atsız'ın yazacağı Bozkurtlarla ilgili başka romanlar eklenecekti. 21. Türkiye nihayet savaşa giriyor ama en uzun gün ve sonrası. Almanlarla önce küslük, sonra savaş hali. Kaderimiz Potsdam'da. Avrupa'nın doğusu Rusya'nın. Sarper'e bildirilen Rus talepleri. Naylon'la tanışmamız. Futbol ve Fenerbahçe. 1944 yılının 6 Haziran'ı, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli günlerinden biridir. Pek çok belgesel filmin yanında, ünlü sinema filmlerine de konu olmuştur. En uzun gün, onlardan biridir ve sadece adıyla bile o günün önemini çok iyi anlatır. Müttefiklerin Fransa'ya bir çıkarma hazırlığı içinde oldukları uzun zamandan beri belliydi. Bunun bir an önce gerçekleşmesini isteyenlerin başında Ruslar geliyordu. Stalin bunun gecikmesinden şikayetçiydi. Ne zaman çıkacaksınız diye Churchill ile Roosevelt'in başının etini yiyordu. Gerçi Almanlar Doğu cephesinde yenilgilere uğraya uğraya geri çekilmeye devam ediyorlardı. Fakat gene de Rus ordularına büyük kayıplar verdirebiliyorlardı. Fransa'ya yapılacak bir çıkarma, Almanya'nın orada da savaşmasını gerektirecek, Rusların ilerleyişini rahatlatacaktı. Tarihin o en büyük çıkarması, çeşitli nedenler yüzünden birkaç defa ertelendikten sonra 6 Haziran sabahı nihayet gerçekleşti. 10 binlerce asker İngiltere kıyılarından kalkan gemiler ve çıkarma araçlarıyla kıta Avrupa'sının kıyılarına ayak bastı. Karaya çıkmadan ölenler de çoktu, çıktıktan sonra da. Çıkarma yapılan Normandiya kıyılarının tahminlerin dışındaki bir sürpriz bölge olmasına rağmen Alman savunması etkiliydi. Müttefiklerin kaybı büyük oldu. Ama sonuçta çıktıkları kıyı boyunca tutunup yer yer ilerlemeye ve 4 yıldan beri işgal altında kalan Fransız köylerini tek tek kurtarmaya başladılar. Bunda en gayretli olanlar tabii Fransa'dan ve Fransa'nın Cezayir, Tunus gibi deniz aşırı egemenlik bölgelerinden İngiltere'ye geçip çıkarmaya katılan Fransız birlikleriydi. Ama sayıları ve askeri imkanlarıyla Amerikan ve İngiliz kuvvetleri daha etkiliydi. Normandiya çıkarması dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla izlendi. Bu Almanlar için artık sonun başlangıcı demekti. Doğudan Rus ilerleyişine ek olarak batıdan gelecek Amerikan, İngiliz, Fransız harekatı arasında Almanlar kıskaç içine girmiş olacaklardı. Aslında kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul edip mütareke istemeleri mantığın gereğiydi ama mantık Hitler'den ve arkadaşlarından uzaklaşalı çok olmuştu. Almanya artık sonuna kadar savaş, topyekun savaş gibi sloganlarla yönetiliyordu. Yaşı 18'in altında ve 60'ın üstünde olanlar da dahil, eli silah tutabilecek her erkek askere alınıp cephelere sürülüyordu. Yurt dışındaki Almanların çoğu da aynı amaçla geri çağrılıyordu. Bu uygulamalardan komşumuz Schönfeldler de nasibini aldı. Bir gün gelip Allah'a ısmarladık dediler ve gittiler. Onlardan son haberi savaşın bitişinden sonra alacaktık. Schönfeld amca Rus cephesinde savaşırken esir düşmüştü. Mektubu Schönfeld teyze yazıyor ve bizden mümkünse biraz gıda maddesi istiyordu. Annem bir sandığın içine un, pirinç, makarna gibi şeyler doldurdu. Üzerine mektuptaki adresi yazdığı kağıtları yapıştırdı. Babam postaneye kendisi götürdü, gönderdi. Schönfeldlerden bir daha haber alamadık. Annem aynı adresi mektuplar, kartlar yazdı, cevap gelmedi. O sandık yerine gitti mi, gitmedi mi, Schönfeld amca esaretten döndü mü, Schönfeld teyzeye ne oldu, bir türlü öğrenemedik. Almanya ile ilişkilerimizin kesilişi. 1944 Ağustos'un başında Türkiye, İngiliz ve Amerikalılarla ilişkilerini düzeltme yolundaki en önemli adımını da attı. Almanya ile zaten iyice hafiflettiği ilişkilerini tamamen kesti. Bu, İngilizlerle yapılan görüşmeler sonunda alınmış bir karardı. Başbakan Şükrü Saracoğlu, meclisteki konuşmasında bunu da açıkladı. Türkiye'nin bu kararı İngilizlerle ittifak antlaşmasının gerekleri çerçevesinde aldığını belirtti. Almanya karara tepki göstermedi. Ankara'daki Alman Büyükelçisi von Papen bu sonucu zaten bekliyordu. Hatta ileride anılarında da yazacağı gibi bunu anlayışla karşılamıştı. Türkiye, İngilizlerle ittifakından doğan yükümlülüklerini erteleyebildiği kadar ertelemişti. Almanlarla ilişkilerini daha fazla sürdüremezdi. Yoksa savaş sonrasında Rusların muhtemel taleplerine karşı yalnız kalırdı. Karara Berlin'den de bir ses çıkmadı. Zaten Alman hükümeti o sırada kendi derdindeydi. 20 Temmuz'da Hitler'e karşı ünlü suikast girişimi yapılmıştı. Hitler'in savaş durumuyla ilgili bir toplantı yapacağı salona sokulan çanta içindeki bomba patlamıştı. Hitler bundan kurtulmuştu. Fakat girişimi düzenleyen örgütün mensubu olan veya oldukları varsayılan subaylar ve siviller birbiri ardına idam mangaları önüne gönderiliyordu. Ankara'da Almanlarla ilişkilerin kesilmesi yolundaki hükümet kararı önce CHP grubunda görüşülmüştü. Grup görüşmeleri gizliydi. 1 Ağustos günü öğleden sonra başlamıştı. Gece yarısından sonra sabahın erken saatlerine kadar sürmüştü. Dolayısıyla babam da eve sabaha karşı geldi. Ben tabii zamanında yatıp uyumuştum. Annem babamı beklemişti. Gelişinde kapıların açılıp kapanmasını duyup uyandım. Aşağı salona indim. Babam çorba içiyordu. Yorgundu ve canı sıkkındı. Belli ki toplantı hayli tartışmalı geçmişti. Ama adeti olduğu üzere bunun ayrıntılarından söz etmedi. Ancak o gün onaylanacak olan sonuç belliydi. Türkiye, Almanya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerini, o zamanki deyimle, münasebetlerini kesiyordu. Bu siyasi ve iktisadi münasebetleri kesme sözünü ilk defa işitiyordum. Bu nasıl olacaktı? Biz kendimizi savaş lafına alıştırmıştık. Ya barış ya savaş. Ülkeler arasındaki ilişkilerin iki şekli olabiliyor sanıyorduk. Meğer ikisinin arasında bir de böyle bir durum varmış. Kavga değil de dargınlık veya küslük hali gibi. Babam bunun nasıl uygulanacağını anlattı. Ankara'daki Büyükelçi Papen de Büyükelçiliğin memurları da Türkiye'yi terk edip gidecekti. Buna karşılık bizim Almanya'daki memurlarımız da geri dönecekti. Artık Almanya'ya mal gönderilemeyecek, oradan mal gelemeyecek. İki ülke arasında hiçbir gidiş geliş olmayacaktı. Bu izahat aklıma hemen şunu getirdi. Okulda Mansur Hanım'dan harıl harıl Almanca öğreniyordum. Ama anlaşılıyordu ki o dili öğrenmenin artık pek faydası olmayacaktı. Schönfeldler zaten gitmişlerdi. Türkiye'de Alman kalmazsa, ben de savaştan sonra Almanya'ya gidemezsem, o dili kiminle konuşacaktım? Mal da gelmeyecekti, yani kitap da dergide, öğrendiğim dili nereden okuyacaktım? Benim babamdan daha fazla canım sıkıldı. Tek partideki tartışmalar. Sabaha karşı biten grup görüşmelerinin ayrıntılarını babam o sabah anlatmadı ama yıllar sonra bunlar anlatımlardan ve anılardan öğrenildi. Faik Ahmet Barutçu'nun anılarına göre grupta karara karşı çıkan milletvekillerinin sayısı az değildi. Hikmet Bayur, hükümetin dış politikasını İngilizleri memnun etme siyaseti diye nitelemişti. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Tevfik ve İzzet Paşaların da aynı şeyi yaptığını ama bunun bir işe yaramadığını hatırlatmış, İngilizlerden de Amerikalılardan da Türkiye'yi Ruslara karşı korumalarının beklenemeyeceğini söylemişti. Mümtaz Ökmen, kürsüye çıkıp Hikmet Bayur'un kendisiyle bir sohbetinde İngilizler için Türk kanı akacak dediğini söyleyince gürültüler kopmuştu. CHP'nin eski genel sekreteri ve geleceğin başbakanı Recep Peker kararı savunmuş, bunu Türkiye'nin savaştan önce İtalya'ya karşı aldığı önleme benzetmişti. Şimdi İtalya'nın yerine Rusya'ya karşı önlem alıyoruz demişti. Muhittin Baha Pars, Başbakan Saracoğlu'nu emri vaki, oldu bitti, yapıyor diye suçlamıştı. Saracoğlu bunu yanlış anlamış, sert bir cevap vererek Saracoğlu halk çocuğudur, emri vakiye gelmez demişti. Şunu tekrar hatırlamalı ki bu tartışmaların yapıldığı dönem tek partili dönemdi. Milletvekili olmak tek partinin yönetim kademelerinin onayından geçmekle mümkündü. Yani hükümete karşı eleştirilerini fazla ileri götürenlerin bir dahaki dönemde adaylıktan düşürülmeleri çok kolaydı. Bunun birçok örneği vardı ve olacaktı. Fakat tek partide olsa o dönemin şu özelliği vardı. mecliste düşündüğünü söylemeyi, milletvekilliğini devam ettirmekten çok daha önemli sayan milletvekilleri az değildi. Onun içindir ki savaşa girip girmemek, ilişkileri kesip kesmemek gibi zamanın en kritik kararları dahil, tüm konuların meclis genel kurulunda olmasa da parti grubunda enine boyuna tartışılması esastı. Çok partili döneme geçildikten yıllar sonra, çok partili meclisin sadece lider nutku dinleyen parti gruplarının kulakları çınlasın. CHP'nin parti grubundaki bu bireysel tartışma özgürlüğünün yanında, partinin bir de kendi içinden resmen oluşturduğu bir muhalefet grubu vardı. Adı Müstakil Gruptu. 30 kadar milletvekili seçim yoluyla bu gruba ayrılırdı. Görevleri hükümeti örgütlü bir şekilde eleştirmekti. Bu eleştirilerini raporlara geçirirler, komisyonlarda dile getirirler, meclis kürsüsünde de müstakil grup sözcüsü olarak yaptıkları konuşmalarda açıklarlardı. Başkanı Atatürk dönemi mebuslarından Ali Rana Tarhan'dı. Bu tabii kontrollü ve dikkatli bir muhalefetti. Mensuplarının CHP üyelikleri devam ediyordu. Parti grubu toplantılarına katılıyorlardı. Fakat ayrı toplantı odaları da vardı. Orada toplanıyorlar, içlerinden komisyonlar kuruyorlar, her konuda uzmanlık çalışmaları yapıyorlardı. Müstakil grup sözcüleri eleştirilerini daha çok teknik verilere, istatistiklere, yurt dışındaki gelişmelerle ilgili bilgilere dayandırıyorlardı. Fakat zaman zaman hükümetin canını sıkan polemikler yaptıkları da oluyordu. Babam milletvekili olduktan hemen sonra o gruba seçilmişti. Yani parti içi örgütlü muhalefetin sözcülerinden biriydi. Bu işini fazla ciddiye alması sonradan başına biraz iş açacaktı ama 1944 yılı içinde hiçbir engelle karşılaşmadan çalışıp duruyordu. Çorumlu, Yozgatlı, Kırşehirli Almanlar. Almanlarla ilişkilerimizin kesilmesi kararının uygulanması hemen başladı. Büyükelçi von Papen Ankara'dan ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı bu ayrılışta üzerine düşen diplomatik nezaketi gösterdi. Von Papen'e özel bir salonlu vagon tahsis etti. Ankara-İstanbul Ekspresi'ne takılan bu vagon, Büyükelçiyi Edirne sınırına kadar götürdü. Büyükelçilikteki öteki Alman memurlar da 10 gün sonra topluca bir trene bindirildiler, Papen'i izlediler. Türkiye'ye memuriyetten başka sıfatlarla gelip çalışmakta olan Alman vatandaşlarına ise Almanya'ya gidecek misiniz diye soruldu. Büyük kısmı gitmek istemedi. Onlar da Çorum, Yozgat ve Kırşehir illerine götürülerek diplomatik dille enterne edildi. Bu savaş sonuna kadar zorunlu olarak orada kalmaları ve bulundukları şehirden izinsiz olarak bir yere gidememeleri demekti. Çorum, Yozgat ve Kırşehir, savaşın son döneminde çok sayıda Almanı konuk etti. Bu konukluğun şartları şehir dışına çıkmamak ve profesyonel bir işte çalışmamaktı. Ama bunların uygulanması o kadar sıkı olmadı. Babamın o illere gidip gelen mebus arkadaşlarının anlattıklarından izliyorduk. Gidenler şehirdeki evlere kiracı veya pansiyon usulüyle yerleşmişlerdi. Zaman zaman piknik yapmak, ata binmek gibi gerekçelerle şehrin sınırlarını biraz olsun aşabiliyorlardı. Bazıları da bir işte çalışmama şartını kendi kurdukları işlerle aşıyorlardı. Tabildot yemek verenler, aşevi açanlar, teneke kullanarak odun, kömür, tezek gibi her şeyi yakan soba imal edip satanlar, düğünlerde akordeon çalanlar vardı. Yaklaşık 200'er kişinin yerleştiği 3 şehirde de Türk-Alman ilişkileri savaş sonuna kadar genellikle iyi gitti. Devletler arasındaki ilişkilerin kesilmesine karşı tek tek Türklerle Almanlar arasında savaştan sonra da devam edecek olan dostluk bağları kurulmuş oldu. Aslında devletler arasındaki ilişkilerin kesilmesi iki devlet arasında da dostluğa aykırı sonuçlar doğurmamıştı. Fakat hükümet ihtiyatı elden bırakmadı. Almanya'dan Türkiye'ye askeri bir tepki gelmesi ihtimaline karşı pasif korunma tedbirlerini yoğunlaştırdı. Yeniden 39 ilde karartma uygulamaları başladı. Gece 23'ten sonra sokağa çıkma yasağı konuldu. 16 yaşla 60 yaş arasındaki silah altında olmayan erkeklerle 20-45 yaşları arasındaki kadınlara havadan gelecek saldırılara karşı müdafaa mükellefiyeti, savunma yükümlülüğü getiren bir yasa çıkardı. Bir başka yasayla seferberlik halinde tüm özel araçlara el koyma yetkisi aldı. Ama aldığı yetkileri kullanmaya ihtiyaç duymadı. Karartma gibi önlemler de bir süre sonra kaldırıldı. Türkiye, İngiltere ve Amerika ile ilişkilerini yeniden iyileştirme yolunda attığı adımlara 1945 yılı başında bir yenisini ekledi. Japonya'yla da siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesti. Bu tabii Almanya'yla ilişki kesmekten çok daha kolaydı. Riski yoktu. Almanya'nın bile sessiz kalarak sineye çektiği böyle bir karara karşı dünyanın öteki ucundaki Japonya'dan tepki gelmesi beklenemezdi. O karar da müttefiklerin isteği üzerine yapılmış bir siyasi jest niteliğindeydi. Ve savaş. Müttefiklerin ondan sonraki talebi daha kesin oldu. Bu artık savaşa girin talebiydi. Üç büyükler diye anılan Roosevelt, Churchill ve Stalin'in Rusya'da Şubat ayı başında Kırım'daki Yalta konferansında aldıkları bir genel karara dayanıyordu. Bir de yaptırımı vardı. Savaş sonrasındaki dünya düzenini oluşturacak olan Birleşmiş Milletler Örgütü 25 Nisan'da San Francisco konferansında kurulacaktı. Bu konferansa sadece 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olan devletler kurucu üye olarak katılacaktı. Ötekiler katılamayacaktı. Tercih Türkiye'nindi. 11 Şubat'ta açıklanan bu karar üzerine artık Türkiye'nin "ben de savaşa giriyorum" demekten başka çaresi kalmamıştı. Gerçi bu artık savaşma riski olmayan bir savaşa girmek olacaktı. Bir formaliteden ibaret kalacaktı. Müttefikler için de pratik bir değer taşımayacaktı. Ama bu bir kulübe giriş şartı gibi yeni dünya örgütüne kurucu üye olmanın şartıydı. Başka bazı devletler de aynı şart karşısındaydı. Türkiye onlar gibi Yalta Konferansı kararına uydu. Almanya'ya resmen savaş ilan etti ve San Francisco Konferansı'na katılma hakkı kazandı. Meclisçe alınan, o zamanki deyimle ilanı harp kararı 23 Şubat 1945 günü açıklandı. Kararın ilginç bir eki vardı. Savaş halimiz o gün değil, 1 Mart günü yürürlüğe girecekti. Yani müttefiklerin Yalta'da verdiği sürenin son günü. Böyle bir hafta sonrasına randevu verir gibi bir savaş ilanı o vakte kadar pek görülmemişti ama Türkiye bununla o kararı sadece San Francisco konferansına katılmak için aldığını, savaş ilan ettiği devletlere karşı da vurgulamış oldu. Almanya ile bu savaş halimiz 2,5 ay sürecekti. Almanya'nın 8 Mayıs'ta kayıtsız şartsız teslim olmasıyla sona erecekti. Japonya'nın teslim olması biraz daha uzayacaktı. Amerikalıların Hiroşima ile Nagasaki'ye atom bombası attığı Ağustos ayına kadar. Fakat artık herkes biliyordu ki 1 Mart 1945 günü girdiğimiz savaş bizim için başlayan bir savaş değildi. Biten bir savaştı. Türkiye'ye artık bu savaşta uzaktaki Japonya bir yana, Almanya'dan da bir zarar gelmezdi. Nitekim Almanya ile ilişkilerin kesilmesi sırasında alınıp kaldırılan pasif korunma önlemleri savaş hali sırasında tekrarlanmadı. Rusya ile yeni dönem. Türkiye'ye zarar savaş sonrasında gelebilirdi. Zararın gelebileceği ülke de belliydi. Rusya. Mart ayının 19. günü bu bir kere daha anlaşıldı. Daha önce anlatmıştım. Rus tehdidi 1939 Ekim'inde Şükrü Saracoğlu'nun Moskova ziyareti sırasında Boğazlar'da söz hakkı talebiyle kendini göstermiş, Ruslar Almanlarla işbirliği yaptıkları süre içinde buna Hitler'in de katkıda bulunmasını istemişlerdi. Ruslar ancak Alman saldırısına uğradıktan sonradır ki bu taleplerinden vazgeçmiş gibi bir tutum takınmışlardı. Fakat Alman-Rus savaşının dengesi lehlerine döner dönmez o tutumlarını yeniden değiştirmişlerdi. 1943 sonundaki Tahran Konferansı'nda Stalin, Boğazlarla ilgili niyetini bu defa Churchill ile Roosevelt'e açmıştı. Onlar buna karşı çıkmamışlardı, sadece konunun görüşülmesini erken bulmuşlardı. 1943'te Tahran'da Churchill ve Roosevelt'in görüşmesini erken bulduğu o konuyu Stalin gündemde tutmaya hep devam etmiş ve 1945 Şubat'ında Karadeniz kıyısındaki Yalta'ya da getirmişti. Türkiye, Yalta Konferansı'nda olan bitenlerin ayrıntılarını o sırada bilmese bile Stalin'in değişmeyen hedefini biliyordu. Merak ettiği şey şuydu. Acaba Churchill ile Roosevelt, Sovyet diktatörünün Türkiye'den talepleri karşısında bu defa ne yapmışlardı? Onu o taleplerden vazgeçirmeye çalışmışlar mıydı, yoksa buna kayıtsız mı kalmışlardı? Yalta Konferansı'nın sonradan yayınlanan tutanakları gösteriyor, o konferansta Amerika ve İngiltere'nin boğazlarla ilgili tercihleri Rusya'nınki gibi değildi. Ama Türkiye'ninki gibi statükodan yana da değildi. Stalin kısaca, Karadeniz, Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin denizi olmalıdır diyordu. Boğazların ticaret gemilerine açık olmasını kabul ediyordu ama başka ülkelerin savaş gemilerinin oradan barış zamanında da geçmemesini istiyordu. Roosevelt ise boğazlardan Karadeniz'de kıyısı olsun olmasın her devletin eşit şekilde faydalanmasından yanaydı. Churchill de ona yakın bir tutum izliyordu. Yani Yalta'daki konferans masasında Türkiye'nin kendi sınırları içindeki İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla ilgili haklarını düşünen yoktu. Üç büyükler boğazlardan geçiş konusunda uzlaşamıyorlarsa bu, kendi konumlarıyla ilgili çıkar çatışması yüzündendi. Stalin'in Yalta'da Türkiye ile ilgili görüşmelerde Churchill ve Roosevelt tarafından yeterince frenlenmediği Mart ayında görüldü. Sovyetler Birliği 19 Mart günü Türkiye'ye bir bildirimde bulundu. Dışişleri Bakanı Molotov, Moskova Büyükelçimiz Selim Sarper'e iki devlet arasındaki 1925 tarihli dostluk ve saldırmazlık antlaşmasının feshini ihbar ettiğini bildirdi. 20 yıl yürürlükte kalan ve süresi 17 Kasım'da biten antlaşma, eğer taraflar tersine bir girişimde bulunmazlarsa kendiliğinden uzayacaktı. Rusların bu girişimi onu artık sona erdiriyordu. Bu Sovyetler Birliği'nin savaş sonrasında Türkiye ile daha yakından meşgul olmak istediğinin işaretiydi. Gerçi bildirimde feshedilen antlaşmanın iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu belirtilerek yeni şartlara uygun bir anlaşma yapılmasına açık kapı bırakılıyordu ama o yeni şartlar lafının Türkiye'nin hiç de hayrına olmayan bir anlam taşıdığı belliydi. Böylece Türkiye 5,5 yıl boyunca uğraştığı Dünya Savaşı tehlikesinden kurtulurken komşusu Rusya'dan gelen tehdidin somutlaşması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu gelişme karşısında İngiltere ile Amerika'nın yardımına ne ölçüde güvenebileceği de hiç belli değildi. Türk diplomasisi her şeye rağmen Sovyetler Birliği'nin bu bildirimini iyi niyetle karşıladığı izlenimini vermeye gayret etti. Antlaşmanın yenilenmesi için Sovyetler Birliği'nin yapacağı önerileri incelemeye hazır olduğunu bildirdi. Bir yandan da İngiltere ve Amerika ile diplomatik temaslara geçip bu konuyu nasıl değerlendirdiklerini sordu. Başlangıçta tatmin edici bir yanıt alamadı. O konu iki devlet içinde o sırada bir ayrıntı gibiydi. Ayrıca ABD'nin Nisan ayında uğradığı büyük kayıp sorunu daha da geri plana itti. Başkan Roosevelt hiç akla gelmedik şekilde bir beyin kanaması sonucunda ölmüştü. Yerine geçen Truman'ın önündeki acil dosyaları bitirip Türk-Sovyet ilişkilerini ele alması için zamana ihtiyaç vardı. Sovyetlerin dostluk antlaşmasını fesih bildirimiyle Türk cevabının basındaki yayınlanışı ülkede büyük heyecan yarattı. Gazeteler bunu mümkün olduğu kadar sakin başlıklarla yayınlamışlardı. Fakat o başlıkların altındaki gerçeğin herkes farkındaydı. Savaşın son haftalarındaki ve savaş sonrasındaki gelişmeler artık hep Rus tehlikesi göz önünde tutularak izlenecekti.